Genç Radyo. Genç Radyo'ya hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. TRT, Geleceğin İletişimcileri yarışmasında dereceye giren eserleri yayınlamaya. Bu yapımlar için emek harcayan üniversite öğrencilerini programımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Bu kez radyo belgesel dalında yarışan ve üçüncülüğe layık görülen Selman Aydoğan ve Muhammed Furkan Yaz'ı konuk edeceğiz. Selçuk Üniversitesi öğrencileri Selman Aydoğan'la Muhammed Furkan Yaz stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Bu yarışmaya katılma fikri nereden doğdu Selman Aydoğan?
Bizim ikinci sınıfta radyo, televizyon ve sinema dersimizde bir tane hocamız radyo dersimize giriyordu. O derse ilk girdiği zaman sizin ödeviniz var dedi, final projeniz var dedi, radyo programı yapacaksınız dedi. 3 tane kategori var dedi. Siz kendinize hangisini yakıştırıyorsanız, yapabilirim derseniz dedi. Üçünden birini seçin, belgesel, program, dramada. Biz de fikir bulduktan sonra belgesel bize daha çok yakın geldi. Yaparız dedik, kendimize daha çok güvendik belgesel kategorisinde. Öyle başladı, hocamızın söylemesiyle oldu.
Hocamız derste bize yarışma olduğunu söylediğinde biz de proje düşünmeye başladık hemen aniden. Naim Süleymanoğlu'nu düşünmüştük ilk başta ve hocaya söylediğimizde finale kaldığını söyledi. Biz de bunu yapamayacağımızı anlayınca ne yapalım? İşte arkadaşım diyor hani yapmayalım falan diyor, seneye bırakalım. Ben diyorum hani yaparız, kurguda iyiyiz, işte birkaç fikir bulursak, güzel de bir metin yazarsak bu işi hallederiz gibi düşünüyordum. Arkadaşımı ikna ettim. Ondan sonra gecesinde zaten projelerimizi düşündük. Hocaya gene sunduk 2-3 proje. Gene ikisi kabul olmadı. O da bizi teşvik etti aslında ve sonrasında projemizi hayata geçirdik ve bu ödüle layık görüldük.
Görsel alanlar ya da dijital mecralar. Son dönemde gençler bunlara ilgi gösteriyor ama siz radyoyu tercih etmişsiniz. Radyo sizin için biraz daha geri planda biliyorum. Gençler çok fazla dinlemiyorlar. Sizin tercihiniz neden radyo oldu?
Bizim bir yarışmada hiç katılma planımız yoktu aslında. Görüyorduk sınıf arkadaşlarımızdan finale kalanlar oluyordu sosyal medya tarzında. Biz hocamızın teşvikiyle işte siz yani anlatıyordu derste böyle yapılacak. Bunlar yapanlar finale kaldı. Bunu yapamayanlar finale kalamadı. Biz de kendi arkadaşım arasında düşündük. Yani biz bunlardan daha iyi yaparız. Neden girmeyelim diye. O sırada işte bize ders verdiği için, radyo dersini verdiği için daha yakın bulduk. Dersini de alıyoruz. Öğrendik biraz bir şeyler. Yani deneyelim olmuş muyuz? Derste bir şeyler öğrenmiş miyiz düşünerek başladık projeye.
Bir de hocamız şöyle yapmış. Dersin adı radyo programcılığı olduğu için bu dersin ödevi olarak bize bunu söylemişti. Hani bu bizim ödevimizdi. Final veya vize ödevimiz. Önce röportaj vardı. Ardından radyo belgeseli yapmamız gerekiyordu. Biz de zaten yani radyoda bir program yapmamız gerekiyordu. Biz de burada radyo belgeseli seçtik ve bu yolda yürüdük.
Aslında ödev diye başlayan süreç yarışma eserine dönüştü ve TRT'ye uzandı. Konunuz neydi?
Konumuz Deli Bu Kadın ismi. Anlattığımız kişi de Ümmiye Koçak.
Ümmiye Koçak.
Evet.
Meşhur bir insan aslında Ümmiye Koçak.
Evet,
bilinen
bu da
bir insan.
Bizim dijitalde olan kendisini hani yetiştiren bir kişi. Yani onu da aslında fikir düşünürken Ümmiye Koçak dedim. Arkadaş zaten dedi o da kısa filmler yani kamerayla teknolojiyle uğraşıyor köyde.
Ümmiye Koçak programın konusu. Hı. Ümmiye Koçak aslında riskli bir konu çünkü çokça programlara çıktı.
Evet.
Pek çok yerde röportaj verdi. Pek çok programın konuğu olarak yer aldı. Ama siz Ümmiye Koçak'a farklı yönleriyle yaparız demişsiniz. Üçüncü olduğunuza göre de yapmışsınız. Birazdan
evet.
Dinleyeceğiz ama neden Ümmiye Koçak gibi bir konu ve konuk tercih ettiniz?
Neden Ümmiye Koçak? Biz program konusu düşünüyorduk. Bu sırada arkadaşım gerçekten heyecanlı bir şekilde ben buldum dedi. Neyi bulduk? Ümmiye Koçak'ı bulduk isim olarak önce. Bir araştırma yaptık ve gerçekten İlham kaynağı olduğunu gördük Ümmiye Koçak'ın. Küçüklükten başlayarak hani o zorlu köy sürecinde toplumdan yediği baskıdan kurtularak kendini bu sektörde önemli bir yere taşıdığını gördük. Sıfırdan yüze ulaşmanın onun için zor olmadığının farkına vardık ve biz de ondan ilham alarak biz de neden olmasın diye bu projeye başladık ve onu seçtik.
O zaman programı dinleyelim. Üzerinde konuşmayı sürdürelim. Hem Ümmiye Koçak'la ilgili konuşalım. Hem programınızla ilgili konuşalım hem de geleceğin iletişimcilerine değinelim.
Deli Bu Kadın. arkadaşla bir kez deli bu kadın dediler. Ben de dedim ki gerçekten deliyim dedim. Tamam biri eksik dedim. Ne dediyseler kabul ettim. Tabii ki hiç o güzel karşılanmadı ilk başlarda. Ama ben hep teşekkür ettim. Gene teşekkür edeceğim. Belki bana öyle davranmasaydılar bugün buralarda olmazdım. Çünkü onların bana hep yaptığı yani yanlışlar kamçıladı beni. Şimdi köyde herkes biliyor, herkes tanıyor. Sonra da tabii ki bana o kelimeleri kullananlar, argo kelimeleri kullananlar gelip özür diledi.
İşte her şey bu sözle başlamıştı. Ümmiye Koçak, Adana'nın Çelemli köyünde 10 çocuklu ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi.
Şimdi kurban olduklarım, ben 10 kardeşin 6.sı olarak dünyaya geldim. Her zaman ben 9 kardeş derdim, anam da dedi ki olur mu öyle şey, ben 10 tane doğum yaptım. Birisi 3 aylık ölmüştü çünkü. Ben onu bilmediğim için hep 9 kardeş derdim. Ama 10 kardeşiz ve ben 6.sıyım.
Hani derler ya, hayallerinizin peşinden koşun. Ümmiye Koçak tam da bunu istiyordu. O bir ışık, bir umut görmek istiyordu. O okumak istiyordu.
Benim köyümde kız çocukları o zamanlar okula gitmezdi. Çünkü adetti. Hani adet yoktu. Yokluktan falan değil. Gönderilmezdi, ayıptı, dedikodu olurdu. Kız çocukları okula gitmez, çalışmaz, evin içinde sadece evin işini yapar. İşte hanımının, eşinin hani evin dışına çıkmazdı. Ama bir gün ben 7-8 yaşları arasındayken camiden bir anons edildi. Denildi ki her evden bir kız çocuğu okula gidecek. Eğer gönderilmezse baba ya da anne hapse atılacak. Ben bir sevindim ama çünkü ben gideceğim. Sonradan tabii hemen yelkenler suya düştü. Benden küçük vardı. Onu gönderdiler. O da gitmedi. Babam düşüne artık birinden bir hapse gidecek. Tesadüfen ilkokulu bitirdim kız kardeşim gidemeyince.
İyi bir kitap bir hazineye benzer. Sıkıntılı zamanlarda onun yerine geçer. Maxim Gorki'nin ana kitabı da Ümmiye Koçak için bu sözü ifade ediyordu. Zor zamanında okuduğu bu kitap ona ilham kaynağı oldu.
Öğretmenim bana bir gün dedi ki, Yıldız, soy ismim Yıldız olduğu için, Yıldız git benim odadan kitabı getir bana dedi. Kitabımı getir oda masanın üstünde dedi. Ben o kitabı aldım, şöyle bir baktım. Üstünde kırışık yüzlü, aynı anam gibi bir resim var. Allah Allah, yabancı da adı. Ama şöyle bir araladım, baktım. Allah Allah, bizim köyü anladı sanki. Baktım evin içinde sobası var, aynı köyü anladı. Ben onu o an kısa bir süreyle hemen hayal kurdum. Yanımdaki arkadaşımın isimlerini koydum. Erkeklerin ismini, erkek arkadaşlarımı koydum sınıfta. İlkokul 3. sınıftaydım. Ve o kısacık mesafede kitabın aralarından okumamla birlikte ben daha nereleri gezdim. Ve o kitabın adı Maxim Gorki'nin ana kitabıydı. Bunun o zaman ben o ilkokulu bitirince okumayacağım. Bunun bilincindeydim. Ne olabilirdim? En beleşi hayal kurmaktı. Bunun peşinden gitmekti. Ben de onu yaptım. Ve yılmadım, bıkmadan hep okudum, hep okuyorum. Hala da okuyacağım.
Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece.
Ümmiye Koçak'ın da yolu uzun ve meşakkatliydi. Bu meşakkatli yolda köy kadınlarının yaşantılarını duyurmak için ilk adımını attı.
Ümmiye kızım, sen öyle bir şey yapmalısın ki bu aslan köyde, çünkü benim köyümde, yaşadığım yerdeki köyde her bir tarafı Güney Toros dağlarıyla çevrili. Ben buradaki yaşayan kadınların sesini Mersin'e duyurmalıyım. Bakın Mersin'e diyorum, çünkü ağzımdan Mersin çıkıyor ama yüreğimde diyor ki sen böyle gidersen bütün dünyaya duyurursun. Ama ben sadece Mersin'i istedim.
köy yerinde tiyatro yapmak, film çekmekte neymiş diyenlere inat, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğunu kurdu.
Kızlar dedim, gelin bir tiyatro yapalım biz de dedim. O nece kız dedi, hende Allah'tan nece, ne demekmiş o dedi. Olur mu kız dedim. Ümmü abla ne demek o dedi. Biz ne hal yapacağız onu dedi. Kız dedim, sen dağdan odun getirmen mi? Getiririz. Bahçede de çalışın, çalışırız. Evini ihmal eden mi? Yok. Çocuğuna bakmayan mı? Bakayım. Peki sana bu zamana kadar eline sağlık hanım. Çok güzel olmuş gelin. Diyen oldu mu? Yok vallahi dedi, kimse demedi. E kız o zaman gelin bunları ben yazayım, sahnede oynayalım. Belki o zaman bize derler, bizi takdir ederler dedim. Ümmü abla kız dedi, hakikaten ederler mi ki takdir dedi, ederler dedim. Vallahi o zaman ben varım ama dedi, bizim herifler ne diyecek dedim. Ben dedim heriflerden izin alırım. Gittim herifleri ikna ettim, tiyatroyu kurduk ve geldiler izlediler köy meydanında. Kızım Ümmü abla sanki beni yazmışsın dedi eşlerim. Halbuki oydu zaten.
Kendi çabalarıyla kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'na bugüne kadar yaklaşık 50 köylü kadın katıldı ve Türkiye'nin dört bir yanında oynadıkları oyunları 30 bine yakın kişi izledi.
Ya verin yağmur yağsın, yumurta verin bolluk olsun, verin Dodu'nun hakkını.
Gelin Dodu'cular, hani akşam kalabalıktınız, niye az kaldınız böyle?
Hayallerine koşmaya devam eden Ümmiye Koçak, yazdığı birçok oyunun yanında tarımdan elde ettiği gelirle kadına yönelik şiddete dikkat çeken Yün Bebek filminin senaryosunu da yazdı ve yönetti.
Yün Bebek filmini de çektik. Tabii ki öyle hiç kolay olmadı. 3 metre karda çektik. Bir sürü insanlar destek verdi bize. Bir kere Mersin'deki kurumlar, valilik, belediyeler, bir sürü, hangi birini sayayım, bir sürü insanın emeği var orada. Ve ödül aldık. Şimdi bana işte yazar, yönetmen, oyun, şu bu bir sürü ünvan taktılar.
49. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galası yapılan Yün Bebek filmiyle New York Avrasya Film Festivali'nde sinemada en iyi Avrasyalı kadın sanatçı ödülüne layık görüldü.
Benim insanlara anlatmaya çalıştığım şuydu. 20 yıldan beri diyorum ki ne bakın kafanızın içini değiştirin. Ben burada yaşıyor olmam, ben bir şey bilmiyor anlamında değilim. Ben evet köydeyim. Köyde yaşıyorum ama akıllıyım, zekiyim yahu. İlla ki yani köylüyüm, böyle bu kıyafetteyim de ben bir şey başaramam değil. Yani köylü kadınlarını, Anadolu kadınlarını artık küçümsemesinler, görselliğe önem verilmesin. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bunu da yapabilirim, onu da yapabilirim. İlla ki yani kendimi değiştirmem değil, önemli olan kafamın içini değiştirmem. Bunu değiştirmede ne var ya? Ama kafanın içi.
2017 yılındaysa dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Türk Telekom reklam filminin yönetmeni oldu.
Ümmüye Koçak da hayal etti. Hem de Torosların eteğinde bir dağ köyünde. Köy yerinde tiyatro yapmak, film çekmek de neymiş diyenlere inat hayal etti. Dünyanın dört bir yanından ödüller aldı. Hayal etti ya bir kere. Ronaldo'nun oynadığı bu filmi de o çekti.
Kestik. Nasıl olmuş Ronaldo oğlum?
Süper Emiye teyze.
İşte Ümmiye teyze. Kimine göre yönetmen, kimine göre yazar, kimine göre oyuncu, kimine göre köylü, kimine göre ise deli bu kadın.
Genç Radyo devam ediyor. Radyo belgeselde aranan en önemli ölçüt araştırmaya dayalı olması, özenli bir radyo diliyle yazılması, bir de röportaj ve arşiv kayıtlarıyla desteklenmesi isteniyor. Bu programda bunların hepsi var aslında. Evet. Efektler de var. Evet. Bilgilendirici nitelikte. Ve bir hikayeyi çok da güzel, anlamlı bir şekilde ortaya koymuşsunuz. Bu belgeselde bu nitelikleri taşıması nedeniyle dereceye girmiş zaten. Peki siz memnun kaldınız mı? Üçüncülük değil de birincilik de hakkımız diyor musunuz?
Biz final açıklandığında ilk ona girdiğimizde çok sevinmiştik. Tamam birinci biz izledik. Projeye çok güveniyorduk yani. Çok beğenmiştik. Sonrasında rakipleri gördüğümüzde onların da konusu özgün, çok yaratıcı geldiğinde yine dedik yani aslında fikrimiz değişmedi. Biz yine birinciyiz dedik. Hani çünkü bizim konu ayrıydı. Güzel işlemiştik. Üçüncü olduk.
aslında özgün olması açısından riskli bir konu. Çünkü evet. Ümmiye Koçak reklam filmlerinde oynayan, turnelere çıkan, sıkça televizyon programlarına katılan bir isim. Siz hangi yönünü ön plana çıkarmayı düşündünüz ve başardınız?
Biz Ümmiye Koçak'ın aslında bu okuyamayan kızlar olsun, insanların bir hayale ulaşmasında bir basamak olarak görmesini sağlamak için sıfırdan başlayıp o yüze kadar olan yolculuğunu bir nevi anlatmaya, aktarmaya çalıştık ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz.
Ben bir kısa belgeselde bir özgeçmişi yaşadım aslında. Dinlerken bunu fark ettim. Bütün hikayesini 10 dakikaya sığdırmayı başarmışsınız.
Bence birkaç daha şey ekleyebilirdik. Çünkü jürilerden gelen yorumlar üzerine konuşuyorum şu an. Programdan sonra jürilerin yorumlarını, değerlendirmelerini aldık. Ve jüriler orada yaşayan insanların da yorumlarını almamızı istediler. Hani onu yazmışlar. Ve biz de düşününce gerçekten bunu yapmamız gerektiğini düşündük. Ve neden yapmadık diye bir sorguladık kendimizi. Bu olsa bence daha güzel olurdu. Ayrıca sesi daha iyi yapabilirdik bence.
Programın adı da dikkat çekici ama kendisi koymuş galiba.
Biraz öyle yani. Gözüküyor çünkü adı o an şöyle oldu, biraz o hikayeyi anlatayım ben size. Şimdi düşününce ismi bulduk, Ümmiye Koçak. Şimdi hocamızın da dediği dikkat çeken bir başlık her zaman çok iyidir. Düşünüyoruz, izliyoruz, dinliyoruz. İşte bir yerde bana deli bu kadın dediler gibi bir şey yakaladık. Ve burada dedik ki bu kadının ismi deli bu kadın olsun, yani bu programın ismi, ve dikkat çekici olsun.
TRT'nin Geleceğin İletişimcileri yarışmasına bu yıl çok yoğun bir talep vardı. Radyo dalında da çok yoğun bir talep vardı. 2072 eser yarışmış toplamda. Ve onların arasında 5 ödül de sizin üniversiteye gitti, Selçuk Üniversitesi'ne. Selçuk Üniversitesi'nin bu başarısını neye bağlıyorsunuz? Her yıl gerçekten listede ön sıralarda yer alıyorsunuz. Çoğu zaman da ödülle dönüyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Selçuk Üniversitesi ve özellikle de Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin imkanlarını?
Yani bizim hocalarımız derste zaten ilk girer girmez hep hani dersi anlatırlar, ne işleyeceğiz, yıl sonuna kadar neler yapacağımızdan bize bahsediyorlar. Buraya kadar teorik, bundan sonrasını uygulamalı, ben sizden bunları isteyeceğim. İşte vize oluyor veya final oluyor, soru cevap yapmıyor. Vize de işte sizden röportaj isteyeceğim, uygulamalıya teşvik ediyor. Finalde de yine vizeye göre daha zorlu sınavlar vererek bizi hani öyle eğitiyorlar. Biz de oradan aldığımız özgüvenle yaptığımız, yani sanki bir yerde çalışıyormuşuz gibi tecrübe ediniyoruz o vize ve finallerde. Sonrasında bir yarışmada bir şehit olduğumuzu hani ilk defa yapmıyoruz zaten dedik. Bunu ödevlerde de yaptık diye düşünerek yarışmalara katılıyoruz. Onun etkisi çok yani bize.
Ve hocalarımızın gerçekten öğrencileri yarışmalara teşvik etme konusunda çok söyledikleri cümleler vardı. Ve biz zaten takip ettiğimizde en çok ödülü genelde Selçuk Üniversitesi aldığını biliyoruz yani.
O zaman üniversitenizin başarılarının devamını diliyoruz. Sizin de başarılarınızın devamını diliyorum ama birazdan Geleceğin İletişimcileri yarışmasını konuşacağız. Bir müzik arası verelim. Bir şarkı istediniz bizden. Hangi şarkıyı çalalım sizin için?
Levent Yüksel, Zalim.
Yok mu yarın, gözü yüksekte benim. Düşmanlarım izbette be hey, kara vicdanlı yar yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa gazalim. Senin Allah'ın yok. Allah'ın yok mu yarın gözü yüksekte bilin bir kurt aşkına düşmanlarım izlette be hey kara vicdanlı yar yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa gazalim.
Nasıl değerlendiriyorsunuz geleceğin iletişimcileri yarışmasından çıkan sonucu? Derece aldınız, bir başarıya ulaştınız ve önünüzde artık bir mesleki kariyer planlaması yapma dönemi var. Mezun olacaksınız, iletişimci olacaksınız büyük olasılıkla. Size neler kattı bu yarışma? Nasıl bir vizyon açtı size?
Biz ödül almadan önce ben hep kafamda birinci olayım diyordum. Çok hırslıydım. Sonrasında burada 4 gün ortama girdikten sonra dedim ki hani 1, 2, 3'ün hiçbir önemi yok. 5. de olayım, sonuncu da olayım ama o ilk 10'un içindeysem dedim. Bana yeter dedim. Çünkü hem staj imkanı sunuyorlar hem ortamı gördük, her yeri gezdirdiler. Söyleşiler, toplantılar oldu, dersler oldu. O zaten ödül almasam bile o bana yetiyordu. Dedim ki bana yeter dedim. Hani her şeyi gördüm. İşleyiş nasıl oluyormuş, TRT nasıl bir yermiş diye hep merak ediyordum. Sonrasında ödül aldıktan sonra ufkum genişledi. Hani bir sürü hani CV'me ekleyeceğimde, kariyerimde, ilerimde hep yani üçüncülük ödülü, kupa aldığım gözüküyor. Hatta bana özgüven veriyor ödül aldığım için.
Bu yarışmanın bana katkıları gerçekten çok değerli ve özeldi benim için. CV anlamında olsun, gelecek ve sonraki kariyerimde olsun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum TRT ailesinin ve TRT ekibinin. TRT yani bir hayaldi, bizim için bence gerçek oldu. Bazı insanlar için bence TRT bir hayal, ben öyle düşünüyorum. Biz buraya geldik, gördük. Şu anda da radyo programındayız ve bunun gururunu yaşıyorum. Buralara gelmek bizim için bence hiç kolay olmadı. Çünkü hiç beklemiyorduk ve beklemediğimiz bir şey oldu. Şöyle beklemiyorduk. Böyle bir yarışma olduğundan bir haberdik. Derse girmeden önce, derse girdikten sonra, öğrendikten sonra ve araştırdıktan sonra bunun bizim için gerçekten önemli bir yol olduğunu fark ettik. Ve bunun bizim yolumuzda önemli bir kariyer basamağı olarak gördüğümü söyleyebilirim.
Selman Aydoğan, Muhammed Furkan Yağız, ayaklarınıza sağlık. Konya'dan geldiniz, bizim için geldiniz. Trenle sabah geldiniz, akşam da döneceksiniz. Bizi çok mutlu ettiniz.
Biz de çok mutlu olduk. Teşekkürler.
Başarılarınızın devamını dileriz. Sizi meslektaşlarımız olarak görmek isteriz.
İnşallah.
Yolunuz açık olsun deriz. Genç Radyo'nun sonuna geliyoruz sayın dinleyiciler. Selçuk Üniversitesi'nden Selman Aydoğan ve Muhammed Furkan Yağız konuklarımızdı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. TRT'nin Geleceğin İletişimcileri yarışmasında radyo belgesel dalında 3. olan eserlerini dinlettik size. Onlarla kısa bir söyleşi yapma şansını bulduk ve başarılarının devamını bir kez daha diliyor. Bu programı sona erdiriyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Genç Radyo sona eriyor. Genç Radyo sona erdi.